Ayrım 5.
Tüm endüstriler kendileri için bir ihtiyaç üretmişlerdir. Bir reklam müdürü reklamların, insanların büyüyen burun gözenekleri ve ağız kokusu gibi normal şeylerin bilincine varmalarını sağlamaya yarayabileceğini yazmaktadır. Reklamcılar özellikle kadınların kişisel güvensizlikleri ve kendilerinden şüphe etmeleriyle oynamaktan hoşlanmaktadırlar. Elite Stores Corporation'ın müdürü B. Urbacott'ın 40 yıl önce belirttiği gibi, kadınların sahip oldukları şeylerden memnun olmamalarını sağlamak bizim işimizdir. Bu yüzden mesaj yapanlar doğuştan kısa, zayıf kirpikleri sahip olanlara umut vaat etmektedirler. Reklamcılık saçları çok düz ya da çok kıvırcık olanlarımıza, teni çok koyu ya da çok açık renk olanlarımıza, vücut ağırlıkları bu yılın modası dışında olanlarımıza yapay kurtuluşun el altında olduğunu garanti etmektedir. İhtiyaçların artırılması dünya çapında dev bir yatırımdır. 40 yıldır reklamcılık dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden birisi olmuştur. ABD'de reklam giderleri 1950'de kişi başına 198 dolar iken 1990'da 495 dolara yükselmiştir. Öte yandan dünyadaki toplam reklam giderleri ekonomik verimlilikten çok daha hızlı büyüyerek 1950'de tahminen 39 milyar dolar iken 1988'de 247 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde kişi başına düşen giderler 15 dolardan 47 dolara çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde de reklamcılık bir patlama yapmıştır. Hindistan'daki reklam hesapları 80'lerde 5 kat yukarı fırlamıştır. Ve Güney Kore'nin reklam endüstrisi 80'lerin sonlarında yılda %35-40 oranında büyümüştür. Bugün en son patlama, Boston Danışma Grubu'ndan John Linguist'in "Bir reklam müdürünün hayali, insanların reklamları gerçekten hatırlıyor olmalarıdır" diye nitelendiği bir bölge olan Doğu Avrupa'da yoldadır. Pazarlamacılar gençlere giderek daha fazla hedef almaktadırlar. Çocuklara pazarlama yapma konusunda bir uzman Wall Street Journal'a şunları söylemiştir. 2 yaşındaki çocuklar bile giysilerinin markasıyla ilgilenmektedir ve 6 yaşına geldiklerinde de gerçek birer tüketici olurlar. Orta düzeydeki ailelerin her bir çocuğu yılda 450 dolar değerinde oyuncağı ve 770 dolar değerinde giysiye boğduğu Japonya'da bazı kuyumcular 12 yaşın altındaki çocuklar için mücevher yapma konusunda uzmanlaşmaktadırlar. Tokyo Çocuk Araştırma Enstitüsü Başkanı Takayama Hideo şunları söylemektedir. Bugünün anneleri çocuklarının kendi giydiklerine uygun olacak şekilde giymesini istiyorlar. Çocukları için fantezi sofra takımları ve benzeri şeyler satın alıyorlar. Ve modayı daha iyi biliyorlar. Malezya'da bile gençler tüketici bir bakış açısı edinmişlerdir. Kuala Lumpur'daki Malezya Üniversitesi'nden sosyal psikolog Cham Heng Kang, çocukların kesinlikle daha materyalist olduklarını, herhangi bir gruba dahil olmak için belli şeyleri almak zorunda kaldıklarını belirtmektedir. ABD'deki çocuklara yönelik olan piyasa öyle değerlidir ki 1990'da 75 milyar dolara ulaşmıştır. Amerikan şirketleri 1990'da bu piyasa için 10 yıl önce harcadıkları miktarın 5 kat fazlası olan 500 milyon doları pazarlama için harcamışlardır. Oyuncakların çevresinde şekillenen çizgi filmler yapmaya ve şirketlerinin sponsorluğunu yaptığı kulüplere kayıtlı olan gençlere doğrudan posta ile pazarlama yapmaya başlamışlardır. Böylesi yoğun reklam bazı firmaların çocuk piyasasında hak iddia etmesini sağlamıştır. Mattel'in başkan yardımcısı Merle Friedman şöyle övünmektedir. Mattel, Barbie bebekleriyle ABD'deki 3 ila 11 yaşlar arasındaki kız çocuklarının ilgisi %95 gibi fevkalade bir oranla çekmektedir. İstisnasız bütün büyük satıcılar, oyuncak bebek düşkünü olan geleceğin tüketicilerinin sadakati için yarış etmek üzere Barbie reyonları açmışlardır. Ve pazarlamacılar da bu bebekleri bir reklam aracı olarak kullanmak için değerlerinden çok fazla fiyatlar ödemektedir. Barbie'ler, Reebok ayakkabıları ve Benetton giysileriyle donanırlar. Reklamcılık, yarattığı başlıca ekolojik tehlikenin tüketiciliğin teşvik edilmesinin yanında çok da fazla kağıt kullanımına yol açmaktadır. Reklamlar günlük postayı doldurmaktadır. Posta ile sipariş edilen 14 milyar katalog ile diğer reklamlar her yıl ABD'de postayı tıkar. Ayrıca bunlar süreli yayınları da doldurmaktadır. Sıradan bir Amerikan gazetesi yarım yüzyıl önce %40 oranında reklamdan oluşmaktayken bugün %65 oranında reklamdan oluşmaktadır. Kanada her yıl sadece Amerikan gazetelerinde üzerinde reklam basılacak gazete kağıdını sağlamak üzere uzun süredir var olan ormanlarının 17 bin hektarını Washington bölgesi büyüklüğünde bir alanı kesmektedir. Ülkenin orman mirasını korumak için mücadele eden ve giderek büyüyen bir Kanadalılar teşkilatından olan Colin McCurry durumu şöyle değerlendirmektedir. Aslında tüm ülkeyi kağıt hamuruna dönüştürüyoruz. Bu reklamların çoğuyla ne kadar az insanın ilgilendiği göz önünde bulundurulduğunda bunların çevreye olan maliyetleri olağanüstüdür. Örneğin Vermont Crossford'dan bilgisayar sahibi David Beers, posta kutusunda bulduğu can sıkıcı bilgisayar donanımı kataloglarının dünyaya maliyetini hesaplamaya karar vermiş ve bir dizi telefon görüşmesinin ardından bazı sonuçlar elde etmiştir. Bir şirketin her yıl 3 milyon kişiye gönderilen ve 2 ayda bir basılan kataloğu için kağıt yapmak üzere 28 hektarlık bir arazi üzerinde 70 yılda büyümüş olan ağaçları ile bunun yanı sıra 590 milyon litre su ve 23 bin megawattlık elektrik ve buhar gücüne ihtiyaç vardır. Üretim işlemi havaya ya da suya dünyanın en zehirli maddelerinin bir kısmını içeren bir grup kimyasal madde olan 14 ton sülfür dioksit ile 345 ton klorlanmış organik bileşik vermektedir. Beers şimdi katalogların akışını durdurmak üzere bir mektup kampanyası başlatmıştır. Pazarlamacıların bu aşırı yaklaşımlarının yasaklanması ve reklamların yasal rolleri olan tüketicileri bilgilendirmekle kısıtlanması, endüstri alanında iyi örgütlenmiş bir halk hareketi olmadan gerçekleştirilmeyecek kökten reformların yapılmasını gerektirecektir. Reklam endüstrisi korkutucu bir düşmandır ve dünya çapında ilerlemektedir. Fakat insan sağlığına ispatlanabilecek şekilde zararlı olan ürünler konu olduğu zaman güçsüzleşir. Tütün reklamları bütün batıda televizyondan uzaklaştırılmıştır ya da yakın zamanda uzaklaştırılacaktır. Ve alkollü içki reklamları da hiçbir zaman olmadığı kadar saldırıya maruz kalmaktadır. Reklamcılık karşıtı eylemciler için bir diğer hedef de pazarlamacıların çocuklar üzerindeki uygulamalarıdır. Kamu vicdanı gençleri avlamaya yönelik pazarlama kampanyalarını şiddetle karşı çıkmaktadır. Boston'da halk tarafından kurulan bir grup olan Çocuk Televizyonu Hareketi, 1990 sonunda ABD Meclisi'nin çocukları hedef alan televizyon reklamlarını sınırlamasıyla bir zafer kazanmıştır. Aynı yıl Avrupa topluluğundaki kamu yararı teşkilatları Avrupa için 1992'den sonra uygulanacak ve bazı tür reklamlara katı sınırlamalar getirecek televizyon kuralları belirlenmesini sağlamışlardır. Avustralya Tüketiciler Birliği hazır gıda reklamlarını saldırmaktadır ve sağlıksız yiyeceklerin gençler arasında yaygınlaştırılmasını yasaklanmasını ya da bu konuda katı kısıtlamaların getirilmesini istemektedir. Birliğin araştırması televizyondaki çocuk programları sırasında yayınlanan yiyecek reklamlarından %80'inin fazla yağlı, fazla tuzlu, aşırı ambalajlı abur cubur reklamları olduğunu göstermektedir. Beslenme kurallarını ihlal eden ürünlerle ilgili reklamların yüksek oranda oluşuna dikkat çeken kuruluş, gençlere hedef alan bu tür reklamların yasaklanması için meclise baskı yapmaktadır. Öte yandan tüketiciler uydurma çevreci iddiaları da hedef alabilirler. 1989'dan bu yana pazarlamacılar, vatandaşların toplu ekolojik ihlalleri duydukları öfkeyi yatıştırma çabası içinde ürünlerini yeşile boyamaktadır. Örneğin 1990'da petrol şirketi Texaco, çevrenin iyiliği için dikilmek üzere Amerikalılara bedava ağaç fidanları sunmuştur. Bu fidanlardan almaya hak kazanmak için bir müşterinin 8 galon ya da daha fazla benzin satın alması gerekmektedir. Pazarlama edebiyatında değinilmemiş olan ise sıradan bir ağacın 8 galon yakıtın rafine edilmesi ve yakılması sırasında açığa çıkan miktarda karbondioksiti depolaması için yaklaşık 4 yıl gerektiği ve amatörler tarafından dikilen çoğu ağaç fidanının çabucak öldüğü gerçeğidir. ABD'de 1990'da çıkan tüm yeni ev ürünlerinin dörtte biri reklamlarında ozon dostu biyolojik olarak bozulabilir, geri dönüşümlü, çözülebilir ya da benzeri şekilde Amerikalıların yarısının bütünüyle yutturmacı olarak nitelendirdiği iddialara yer vermektedir. Hollanda ve Fransa'daki çevreciler bu tür yanlış bilgilendirmeleri ulusal yasama kurumları aracılığıyla 12 maddelik bir çevreci reklam yasası çıkartarak sona erdirmeye çalışmışlardır. ABD'de de 10 eyalet savcısı benzer ulusal standartların getirilmesi için uğraşmaktadır. Öte yandan Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'daki resmi ve resmi olmayan kuruluşlar tüketicileri çevresel açıdan tercih edilebilir ürünleri yönlendirmek amacıyla yeşil etiket programları başlatmışlardır. Yeşil tüketiciliğin artması umut verici bir işarettir. Alışveriş yapan kişiler mağazalara çevre ile ilgili endişelerini getirdikçe, üretici firmaların ekolojiyi geçmiştekinden daha fazla ciddiye almak dışında pek fazla seçenekleri kalmamaktadır. Bugüne kadar pek çoğu bunu pazarlama sürecinde üretimdekinden daha fazla ciddiye almıştır. Fakat azar azar da olsa ilerleme ortadadır. McDonald's ile Procter & Gamble, tüketici baskısının bir sonucu olarak ambalaj kullanımını bir derece azaltan başlıca iki şirkettir. Yeşil tüketicilerin en iyi yanı, çevre gönüllülerinin parlamento salonlarını bir kenara bırakıp mesajlarını doğrudan idari makamlara gönderebilmelerini sağlayan yeni ve etkili bir taktik olmasıdır. En kötü yanı ise tüketicilerin üzerlerine düşeni yapıyormuş gibi hissedip işlerine devam etmesini sağlayarak tüketici sınıfının vicdanı için bir hafifletici sebep olmasıdır. Tütün ve alkollü içecek reklamlarının kısıtlanması, çocuklara yönelik reklam yapımının azaltılması ve pazarlamacıların çevrecilik iddialarını düzenlenmesi çabaları daha geniş bir gündemin parçalarıdır. Washington DC'deki kar amacı gütmeyen ticaret araştırma merkezi, filmlerde durmadan tekrarlanan marka reklamlarının sona erdirilmesini, okulların kendilerini reklamsız bölge olarak ilan etmelerini ve vergi yasasının reklam için harcanan paranın vergilendirilebileceği şekilde yeniden düzenlenmesini istemektedir. Ticari mesajların pek çoğunu taşımasının yanı sıra televizyon, tüketimci değerleri de desteklemektedir. Televizyon, tüketim toplumundaki yaşamın bir demirbaşıdır. Hemen hemen her evde bir, hatta iki ya da üç televizyon vardır. Bu televizyonlar günün büyük bölümünde ABD'de günde 7 saat açıktır ve birçok pembe dizi, durum komedisi, video klip ve satış reklamı yayınlanmaktadır. Uyumanın ve çalışmanın dışında ABD ile Birleşik Krallık'tan Japonya ile Singapur'a kadar çoğu tüketim toplumunda televizyon izlemek başta gelen faaliyettir. Televizyon izlemek için ayrılan tüm bu zaman çoğu programın mesajları olmasa çevre açısından endişe verici değildir. Çünkü televizyon teknolojisinin kendisi pek çok iletişim aracı gibi nispeten az enerji ve malzeme kullanmaktadır. Sorun mesajlardadır. Özel televizyon, yüksek tüketime dayalı yaşam tarzını özenilecek bir modelmiş gibi sergileyerek daha fazlaya duyulan bitmek bilmeyen arzuyu körüklemektedir. Özel televizyon kanalları tüm dünyada ilerlemektedir ve yayınların satın alma dürtülerini harekete geçirmekte özellikle etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bir gıda holdingi olan H.J. Heinz'in idari başkanı Anthony J. Ferrali'nin Fortune dergisine söylediği gibi, televizyonları olduktan sonra rengi, kültürü ya da milliyeti ne olursa olsun tüm insanlar aşağı yukarı aynı şeyleri istemektedir. Bir eğitim aracı olarak kullanıldığında TV, öğretmensiz köylerde derslerin yayınlandığı Hindistan ve Afrika'daki gibi etkili olabilir. Ancak yayıncılıkta baskın gelen eğilim hemen hemen her yerde ticarileşmedir. 1985'te Uluslararası Reklamcılık Birliği heyecanı şundan bahsetmiştir. Sihirli bir pazarlama aracı olan televizyon, dünyanın büyük bölümünde yasa ve düzenlemelerin zinciriyle bağlanmıştır ve tüketici bilgilendirmesinin ve reklamcılığın sağladığı ekonomik uyarımın bir kanalı olarak potansiyelinin yalnızca çok küçük bir bölümünden fazlasını uygulamakta serbest olmamıştır. Bu zincirler nihayet kırılmaktadır. 80'ler boyunca Batı Avrupa'nın büyük bölümünde hükümetler televizyon programcılığını düzensizleştirmiş ve özelleştirmiştir. Kamu yayıncılığı tekelleri Belçika'da, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, Norveç'te, Portekiz'de, İspanya'da ve İsviçre'de parçalanmış. Böylece daha önceleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen ölçekte reklamcılık yapılması sağlanmıştır. Avrupa topluluğu 1993'ten başlayarak hem tek bir pazar hem de ortak bir yayın bölgesi haline geldikçe Avrupa TV'si bölgedeki 330 milyon tüketiciye ve 4 trilyon dolarlık harcanacak gelire ulaşarak bir refah kaynağı haline gelecektir. Özel televizyon kanalları tüketici sınıfını aşarak tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Hindistan'daki Procter & Gamble'ın başkanı Gurharan Das, ülkede televizyon aracılığıyla bir reklamcı her gece 200 milyon kişiye ulaşabilir demektedir. Hindistan'da 1983'te 3 milyon olan televizyon sayısı bugün 14 milyondan fazla bir düzeye ulaşmıştır. Latin Amerika 1950'lerin başlarından bu yana 60 milyon adet, neredeyse aile başına bir tane düşecek sayıda televizyon üretmiş ya da ithal etmiştir. Hepsi göz önünde bulundurulduğunda dünyadaki tüm insanların yaklaşık olarak yarısı televizyonlara kolayca ulaşabilmektedir. Dünyadaki yoksulların pek çoğu için verimli bir memleket gibi görünen yer, Batı, her gece 800 milyon televizyondan izlenebilmektedir. Bolivya Altiplanosu'ndaki Quechua dilini konuşan Hint toplumları, Miami Vice'ı ya da Brezilya yapımı pembe dizileri izlemek için portatif çanak uydu antenleri kullanmaktadır. Moğolistan steplerindeki çobanlar, Hong Kong'daki uydudan yayınlanan reklamla dolu klipleri izlemek için antenlerini resmi hükümet yayınlarından başka bir yöne doğru yeniden ayarlamaktadır. İç bölgelerde yaşayan Avustralyalı yerliler televizyonlarını Dallas'ı izlemektedir. Eski reklam müdürü ve basın eleştirmeni Jerry Mander, ABD dışında yayınlanan programların yarısının Amerikan dizileri olduğunu belirtmektedir. Daha geniş anlamda televizyon programcılığının yanı sıra sinema filmlerinin, müziğin ve videolarında dahil olduğu Amerikan eğlence endüstrisi ülkenin ikinci büyük ihracat geliri elde eden endüstrisidir. Bunun bir sonucu olarak dünyanın neredeyse her yerindeki istekler ABD'de geçerli olan maddeye göre tanımlanmaktadır. Özel televizyon yayınlarının bir tehlikesi de insan kültürlerini homojenleştirerek sağlıklı bir çeşitliliğin yok olmasına ve yerel mekanlara olan bağlılıkların zayıflamasına yol açmasıdır. Giderek yaygınlaşan 3. dünya ülkelerinin pazarları hakkında araştırmalar yapan bir danışma şirketi, dünya küçüldükçe tüketici beğenilerinde dünya çapında daha büyük bir tek düzellik ortaya çıkıyor diye bildirmektedir. Kanada'nın kuzey kesimindeki Dene kabilesinden Amerikan yerlisi bir kadın olan Cindy Gildy, toplumun televizyonla tanışmasını şöyle açıklamaktadır. Köylere televizyon geldiği zaman ani bir değişiklik gördüm. İnsanlar kendilerini nasıl yaşamaları gerektiğini öğreten yerel hikayelere, efsanelere ve dillere olan ilgilerini kaybettiler. Eskiden yaşlılarımızı hürmet eder ve onları dinlerdik. Fakat bu da hızla değişiyor. Gildy şunu belirtmektedir. Geleneklerimizin kurtarılması mümkün. İşbirliği, paylaşım ve materyalist olmamak insanların burada yaşamalarının tek yolu. Televizyon her zaman bunların tam tersi olan değerleri sunuyor gibi. Televizyonun aynı zamanda insanların sohbet ile geçirdikleri zamanda böldüğü görülmektedir. ABD'de televizyon izlemek en hızlı şekilde büyüyen zaman kullanım alanlarından biriyken, alışveriş de bir diğer büyüyen kategoridir. Arkadaşlar ve aileyle sohbet ederek geçirilen zaman giderek azalmıştır. Belki de tüketici sınıfı için televizyon geçmiş yılların konutlarında şöminenin oynadığı rol oynamaktadır. İzlenilebilen ve aileyi bir araya gelmeye iten şey. Elbette şömine ateşi ne reklam yayınlar ne de sohbeti boğar. İlginçtir ki bir araştırmada Amerikalılar televizyon izlemeyi bir gün boyunca en sevdikleri 22 faaliyet arasında, okumak gibi çok daha az zaman harcadıkları pek çok şeyin altında 17. sıraya koymuşlardır. Reklamcılığın etki alanı nasıl hiçbir direnişle karşılaşmadan genişlemiyorsa, her yerdeki küçük halk grupları özel televizyona da karşı tepki göstermeye başlamaktadır. İngiliz Kolombiya'sındaki Vancouver'da İngilizce öğretmeni olan Michael Mazur, lise öğrencilerine televizyon yapımcılığını öğretmektedir. Böylece bu öğrenciler izleyicilerin duygularını yönetmekte kullanılan yöntemleri tanıyabileceklerdir. Bu ders, milyonlarca genç insanı televizyon aracılığıyla kendilerine ne kadar çok ürünün satılmaya çalışıldığını anlatarak faydalı olmaktadır. Amerikalı çocuklar ve gençler her hafta yaklaşık 3 saat boyunca oturup televizyon reklamlarını, yılda 20 bin, liseden mezun olana kadar da toplam 360 bin reklam izlemektedir. Los Angeles'taki Basın ve Değerler Merkezi 1989'dan bu yana Mason'ın öğrettiği bilgilerin eşliğinde, Kuzey Amerika'daki ailelere çocuklarını televizyona eleştirel bir gözle izlemelerini öğretmeler için ipuçları vererek basın eğitimini arttırmaktadır. Daha cesur olan kimileri doğrudan özel televizyonlara saldırmaktadır. Diana Greiner, Connecticut'taki Andover şehrini kendisine televizyon izlemek konusundaki bir haftalık bir boykota katılmaları için harekete geçirmiştir. TV Yok Haftası büyük bir başarı elde etmiştir. Toplumsal olaylara katılım artmış, daha önce çok ender olarak görüşen komşular bir araya gelmiştir. Ve çiftler hem kendi aralarında daha fazla konuştuklarını hem de çocuklarının daha yaratıcı şekilde oyun oynadıklarını bildirmişlerdir. Eğer tüketici değerleri dünyayı destek olacak şekilde yön değiştirecekse, özel televizyonda köklü yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç vardır. Vancouver'da bulunan basın kuruluşu, televizyonun tüketim dışı amaçları yönlendirilmesini amaçlayan bir hareketi yapılandırmaktadır. Yerel gruplar özel televizyonda grubun tanıtımını yayınlamak üzere fonlar kurmaktadır. 1995 sonuna kadar bu tanıtımlar Kaliforniya, Ontario'da ve yarım düzine diğer eyalet ve ilde yayınlanmıştır. Ücreti ödenmiş olan Tüp Kafa reklam dizisi izleyicilere televizyonu kapatmalarını söylemektedir. Grubun fazla masraflı kampanyalarındaki en çarpıcı programlarında Kuzey Amerika haritasının üzerinde neşeli dev bir domuz oynamaktayken bir anlatıcı şunları söylemektedir. Dünyadaki insanların 5'te 1'i gezegenin kaynaklarının 3'te 1'ini tüketiyor. Bu insanlar bizleriz. Ardından domuz geğirir. Özel televizyonun yaygınlaşması ve reklamcılık ihtiyaçları artıran iki önemli kuvvettir. Halka açık alanların ticarileştirilmesi ise bir üçüncüsüdür. Hem ticareti hem de eğlenceyi içlerinde bulunduran alışveriş merkezleri halka açık alanların çoğu işlevini üzerlerine almaktadır. Çarşı planlamacılarının toplum benzeri alışveriş kompleksleri tasarlamaları, müşterilerin alışveriş yaptıkları yerlerde toplumsal yaşamın özelliklerini hissetmeye verdikleri önemi göstermektedir. Çarşılar samimi iş yeri sahiplerinin sürekli müşterilerine özen gösterdikleri, ve sakin fıskiyelerin yorgun zihinleri dinlendirdiği güvenli, refah içinde ve düzenli mahalleler olarak sunulmaktadır. Ancak çarşının toplumu aldatıcıdır. Bu komplekslerde satışın her yerde oluşu, vurguyu var olmaktan satın almaya doğru ustaca kaydırmaktadır. ABD alışveriş merkezlerinin gelişmesindeki en son noktaları göstermektedir. 1987'de sayıları yaklaşık 35 bini bulan alışveriş merkezleri, ülkedeki liselerin sayısını geçmiştir. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca alışveriş merkezlerin alanı 20 kat artmıştır. 1986'dan 1989'a kadar her yıl 2000 yeni merkez açılmıştır. Aralarında tercih yapılacak bu kadar fazla çarşı olunca, öne çıkmak isteyen merkezler, müşterileri çekmek için uzun mesafelere gitmektedir. Bunların en başarılı birisi de Potomac Wills'tir. Kırsal Virginia'nın sayfiye bölgesinde çok büyük bir alan üzerine cam ve çimentodan yapılmış olan Potomac Wills, çok uzak mesafelerden kalabalıkları çekmeye yetecek kadar çok sayıda indirimli satış mağazası ile övünmektedir. Connecticut kadar uzak yerlerden gelen otobüs turları müşteri sayısını 1990'da 12 milyona çıkartarak Potomac Wills çarşısını Virginia'daki en önemli turistik yer haline getirmiştir. Ancak Potomac Wills 1992 Haziran'ında Bloomington, Minnesota'da açılan Amerika'nın çarşısı, dünyadaki en büyük alışveriş merkezi tarafından yakında büyük olasılıkla gölgede bırakılacaktır. Her şeyin bulunduğu 4 büyük mağaza ve 400 özel dükkanın yanı sıra merkez, müşterilerine 3 hektarlık bir Camp Snoopy müzik parkı, içinde dolaşılabilen dev bir akvaryum, 2 katlı bir minyatür golf sahası, sayısız sinema ve lokanta ile 13 bin civarında park yeri sunmaktadır. Tüm ABD'deki binlerce daha mütevazi alışveriş merkeziyle beraber bu tür alışveriş merkezleri bugün ülke çapındaki perakende satışların %55'ini yapmaktadır. Ki bu oran Fransa'da %16, İspanya'da ise %4'tür. Banyo çarşıları ile ticari şeritler ticareti şehir içinden ve mahalle satıcılarından uzağa çekmektedir. Denver, Colorado'daki 6 banyo çarşısının her biri satışlardan şehir içindeki ticari bölgenin kazandığından daha fazla kazanmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ya da yaya olarak alışveriş yapmak güçleşmekte, otomobil trafiği artmakta ve yayılma hızlanmaktadır. Sonunda şehir meydanları ve sokakları gibi halka açık ticari olmayan yerlerin canlılıkları ellerinden alınmakta ve bizleri tüm hareketliliğin var olduğu çarşılar dışında pek az çekici yer kalmaktadır. Belki de yokluktan dolayı çarşılar halka açık alanların kimi geleneksel işlevlerini üzerlerine almaktadır. Video çarşıları ve çok sayıda film gösterebilecek salonlara sahip olan sinemalarla eğlence sunmaktadırlar ve her tür merkeze sahiptirler. Önde gelen bir spor giyim üreticisi olan Avia, çarşılarda giymek üzere özel bir ayakkabı bile çıkartmıştır. William Kowinski, The Meaning of America, Amerika'nın çarşılaşması başlıklı çalışmasında şöyle yazmaktadır. Bir gün belli bir çarşı kompleksinden hiç ayrılmaksızın dünyaya gelmek, anaokulundan üniversiteye kadar okula gitmek, bir işe girmek, flört etmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, boşanmak, bir ya da iki kariyer alanında ilerlemek, tıbbi bakım almak, hatta tutuklanmak, yargılanmak ve hapse girmek, kültür ve eğlenceyle oldukça dolu bir yaşam sürmek ve nihayetinde ölmek ve cenaze merasiminin yapılması mümkün olabilir. Çünkü bugün tüm bu olasılıkların her biri herhangi bir yerdeki bir alışveriş merkezinde mevcuttur. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde alışveriş yapmak temel bir kültürel faaliyet haline gelmiştir. Amerikalılar alışveriş merkezlerine haftada ortalama bir defa, kiliseye ya da sinagoga gittiklerinden daha sık gitmektedir. Değişik türlerde alışveriş yaparak haftada 6 saat, 80'lerin sonlarında Sovyet alışveriş kuyruklarının dünya çapında ünlü olduğu zaman Rusların harcadığından bile daha fazla vakit harcamaktadırlar. Amerikalı gençler okul ve evin dışında her yerde harcadıklarından daha fazla vakti çarşılarda harcamaktadır. Yüzyılın ortasından bu yana en hızlı büyüyen zaman kullanma kategorileri ele alındığında Amerikalıların alışveriş yaparak harcadıkları zaman yalnızca televizyon izleyerek harcadıkları zamandan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Tüketim toplumu alışverişi özellikle bayanlar için önemli bir rol haline getirmektedir. 1987'de üzerlerinde araştırma yapılan Amerikalı genç kızların yaklaşık olarak %93'ü alışverişi en sevdikleri vakit geçirme yolu olarak değerlendirmiştir. Oyuncak üreticileri küçük kızların alışveriş tutkularından bol bol fayda sağlamaktadır. Örneğin İngiltere'de yayınlanan bir Mattel reklamında ev ürünleriyle ağzına kadar doldurduğu bir oyuncak alışveriş arabasının yanında coşkuyla gülümseyen 4 yaşındaki bir kız çocuğu gösterilmektedir. Yazıda şöyle demektedir. Ev bir alışveriş merkezine dönüşebilir. Her oda satın alınacak büyüleyici şeylerle dolup taşan birer mağaza olabilir. Tüm gereken bir anaokulu öğrencisinin hayal gücüdür. Bir de ağzına kadar dolu alışveriş sepeti. Bir ev ekonomisi öğrencisi olan Karen Christensen, alışverişin ev dışında çalışmayan kadınlar için özel bir rolü olduğuna inanıyor. Alışveriş, onları diğer yetişkinlerle hem hoş karşılandıkları hem de kendilerini güvende hissettikleri halka açık yerlerde temas haline geçiren az bulunur bir ev sorumluluğudur. Öte yandan çarşı bir toplum değildir. Düşünmeden satın almayı kışkırtmak amacıyla en küçük ayrıntıların bile tasarlandığı ticari bir yatırımdır. İnsanları yapay yolla doğal süreçlerden, zamanın belirlenmişliğinden ve hava değişikliklerinden soyutlamaktadır. Tüketici sınıfının geri kalan üyeleriyle eşit derecede harcama yapmaya maddi gücü yetmeyenleri dışlamaktadır. İnsanları komşularıyla olan ilişkilerini ve bulundukları konumlara göre bir yere koymak yerine bir tür kolay anonimliği teşvik etmektedir. Alışveriş merkezleri konusunda hiçbir ülke ABD ile rekabet edemiyorsa da pek çok ülkede kır manzaraları boyunca alışveriş merkezleri filizlenmektedir. İspanya'daki 90'dan fazla alışveriş merkezinin 1993 başında sayı olarak 3 katına çıkması beklenmektedir. Endüstri analizcilerine göre alışveriş merkezlerinin gelişmesi Meksika'da patlamakta ve Porto Rico'da da cızırdamaktadır. İngiltere'deki büyük süpermarketlerin sayıları 80'ler boyunca 2 katına çıkarak yaklaşık olarak 500'e ulaşmıştır. Ve İngiliz alışveriş merkezlerinin kapladığı alan da 1986-1990 yılları arasında 10 kat artmıştır. Güçlü halk satıcıları geleneğine rağmen İtalya son zamanlarda çarşı gelişimi üzerindeki kontrollerini gevşetmiştir. Ve bu da İtalya'nın alışveriş merkezlerinin sayısının 5 yıl içinde 35'ten 100'e çıkacağı yolunda tahminler doğurmuştur. Taze besinlere yönelik tutkunun bir efsane olduğu Fransa'da bile mikrodalga fırın ve Grand Surface alışveriş merkezi bizim fırınlarımıza, mandıralarımıza ve çiftlik pazarlarımıza yaklaşmaktadır. Endüstri ülkeleri arasında Japonya, alışveriş merkezi gelişimine karşı en büyük direnişçi olmuştur. Oradaki ticaret hala Japonya'nın şehir yapısına işlenmiş olan binlerce yerel mağazanın egemenliği altındadır. Alışverişin büyük bölümü belirli saatler boyunca Hokusa Tengoku, yani yaya cennetleri olmak üzere trafiğe kapalı olan sokaklarda yapılmaktadır. Satıcıların aynı zamanda evleri de olan dükkanlar malları oldukça yüksek fiyatlara satmaktadır. Fakat aynı zamanda Japonların alışverişin büyük bölümünü yaya olarak yapmalarını sağlamaktadır. Japonya'daki 1.6 milyon küçük işletme sahibinin siyasi gücü, çoğu büyük satış geliştirme planlarını yerel kontrollü bölgeleşme sürecindeki gereksiz resmi işlemlerle oyalayarak bu ticaret modelini 20-30 yıl boyunca korumuştur. Ancak 80'lerin sonlarında ABD ticaret arabulucuları bu şekilde yerel katılımı sağlayan büyük ölçekli perakende satış mağazası yasasının kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesi için Japon hükümeti üzerinde yoğun baskılar yapmaya başlamıştır. Onlara göre bu yasa uluslararası ticaret için gizli bir engeldir. Çünkü Amerikan üreticileri bu türden mahalle dükkanlarına hizmet veren geleneksel dağıtım sisteminin rüzgarlı kanallarında mallarını idare edememektedir. Kurallarda ABD baskısının ardından gelen gevşeme ile Japonya'daki geleneksel sebze tezgahları ve balık dükkanları yerlerini süpermarketlere ve büyük mağazalara bırakmaya başlamaktadır. Bu arada balık sarmak için kullanılan gazetenin yerini de polistiren ve plastik film almıştır. ABD'nin büyük perakende satıcıları da ülkede mağazalar açmıştır. Yalnızca Toys R Us, INC şirketi her biri 8 bin adet farklı çoğu plastikten yapılmış oyuncak satan mağazalardan yılda 10 tane açmayı planlamaktadır. Girişimciler bugün Japonya'da yüzlerce büyük mağaza ve düzinelerce alışveriş merkezi inşa etmektedir. Japonya Alışveriş Merkezleri Konseyi 1991'de ayda 6 çarşı açılışı yapılacağını hesaplamıştır. Toplam sayının 2000 yılına kadar 2 katına çıkmasını beklemektedir. Ülkenin yeni çarşılarında eve yakın alışverişle rekabet etmek için dönme dolaplar, kiliseler, oyun salonları, sanat galerileri, kaliteli çay evleri vardır. Hatta bir tanesinde kapalı bir kayak pisti bulunmaktadır. Yine de başka her yerde olduğu gibi Japonya'da da küçük esnaflar ve toplum grupları alışveriş merkezlerinin akınına karşı örgütlenmişlerdir. Japonya'nın Kyoto kentinde 60 halk grubu şehrin küçük dükkanlar ve evlerle kazandığı özelliği tehdit eden ticari gelişmelere karşı savaşmaktadır. ABD'deki şehir dışı büyüme eylemcileri ülkenin çarşılaşmasını en azından yavaşlatmışlardır. Massachusetts'teki mimar ve şehir planlamacısı olan Elizabeth Plater Zyberg ile Andres Durney, çarşıları engellemekle kalmayıp eski bir çarşının yerine küçük bir kasaba kurmaktadır. Bir zamanlar hektarlarca park alanının olduğu yerlerde şimdi geniş kaldırımları olan dar yollar, evlerle dükkanların farklı bir karışımı ve bir kiliseyle kütüphane vardır. Bunların tümü insanları arabalarından çıkartıp toplum yaşamına sokmak üzere yapılmıştır. Plater Zyberg bu başarıyı tüm ülke çapına yaymayı hayal etmektedir. Çarşıları banliyöleri geri getirmede temel odak noktası olarak düşünüyoruz. Harekete geçiren güdü nadiren tüketiciliğin kendisine karşı çıkma olsa da bazı ülkeler ilerleyen alışveriş kültürüne direnmişlerdir. İngiltere ile Galler'de 400 yıldır pazar günleri ticaret yapılması yasaklanmıştır ve emek grupları bu sınırlamaların kaldırılması için en son verilen teklife karşı çıkmaktadır. Benzer şekilde İngiliz şehirlerinin çevresindeki korunan yeşil kuşaklar bu bölgelerdeki banyo çarşılarının gelişme hızını yavaşlatmıştır. Avrupa'nın büyük bölümünde olduğu gibi Almanya'da da mağazaların çoğu akşam saat 6'da kapanmak zorundadır ve aynı zamanda hafta sonu çalışma saatleri de kısıtlanmıştır. Güdü ne olursa olsun bunlar halka açık alanların şekli ve ruhu üzerinde tüketici etkisini kontrol etmeye yardımcı olmaktadır. Eğer her biri israf yollarını teşvik edecek şekilde en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış büyük, adamsı perakende satış mağazaları yığınları yerine toplumun dokusuna iyice örülmüş mağazalarda yapılırsa alışverişin kendi içinde bir amaç haline gelmesi olasılığı daha azdır. Toplumların tasarımı insan kültürünü şekillendirmektedir. İstekleri üreten kuvvetler, reklamlar, özel televizyon yayınları ve alışveriş merkezleri o kadar alışılmış şeylerdir ki tüketim toplumunda hiç fark edilmeden ve orta gelirli sınıfta hızla yaygınlaşmaktadır. İhtiyaçların bilinçli ve yaygın şekilde artırılması, insanlık tarihinde kökenleri en fazla bir yüzyıla kadar uzanan oldukça yeni bir olgudur. Bu kuvvetlerin köklü biçimde yeniden yönlendirilebilmesini, reklamcılığın esas görevi olan alıcıları bilgilendirmeyle kısıtlanmasını, televizyonun koruyucu amaçlara yöneltilmesini ve alışveriş merkezlerinin yerine gerçek toplumların getirilmesini engelleyecek hiçbir sebep yoktur. Öte yandan gezegenin iyiliği ve kendi huzurumuz adına bunları yapmak için pek çok sebep vardır. 10. Bölüm İstikrar Kültürü. Moses, Mantusana'dan ilk geldiğinde ahlaklı davranış kurallarını iki elinin parmaklarıyla sayabiliyordu. Ekolojik açıdan duyarlı yaşamanın kurallarının sayısı ise basit bir otomobil çalıştırma hareketinin dünya iklimini fark edilmeden değiştirdiği 20. yüzyıl sonlarındaki karmaşık dünya ekonomisinde yüzlere ulaşmaktadır. Fakat sürdürülebilir bir toplumun temel değeri altın kuralın ekolojik karşılığı basittir. Her nesil gelecekteki nesillerin geçimlerini sağlama beklentilerini tehlikeye atmadan geçimini sağlamalıdır. Basit görünen bu ilke uygulama aşamasına geçildiğinde kökten değişiklikler anlamına gelmektedir. Örneğin biz tüketicilerin gelecek nesillerin şanslarını tehlikeye attığımız için tüketimi kısmına ilişkin bir ahlaki zorunluluğumuz olduğunu ifade etmektedir. Eğer tüketim merdiveninde birkaç basamak aşağıya inmezsek, torunlarımızı zenginliğimiz tarafından yoksullaştırılmış gezegene benzer bir ev, 20-30 yıl içinde iklimi ciddi şekilde değişmiş, havası ve suyu zehirlenmiş, bereketli toprakları aşılmış, yaşayan türlerinin sayısal olarak büyük kısmı yok edilmiş ve vahşi doğal ortamları küçülüp parçalanmış bir gezegen miras bırakacağız. Bundan öte, eğer tüketimimizi azaltmazsak, orta gelirli ve yoksul sınıfların dünyayı yağmalamalarına karşı çıkma yetkimiz de olmayacak. Yakın zamanda yapılan bir çizgi film, yoksulları savurganlık konusunda öğüt vermenin ne kadar saçma olduğunu vurgulamıştır. Lüks bir arabanın sürücüsü, benzin için arabasını durdurup bir ağacı kesmeye hazırlanan aç bir köylüye seslenmektedir. "Hey amigo, bizi sera etkisinden koruması için bu ağaca ihtiyacımız var." Sonuç olarak insanlığın ve doğa dünyanın kaderi biz tüketicilerin elindedir. Fosil yakıtları, mineraller ve kağıt gibi ekolojik açıdan yıkıcı olan şeyleri kullanmayı azaltabilir, mutluluğun başlıca psikolojik belirleyicileri olan daha derin, maddi olmayan tatmin kaynaklarını, aile ve toplum ilişkilerini, anlamlı çalışmayı ve boş zaman uğraşlarını arttırabiliriz. Ya da sorumluluklarımızı bir yana bırakıp yaşam tarzımızın dünyayı harap etmesine izin verebiliriz. Tüketimimizi azaltmak bizi gerçekten önemli olan mal ve hizmetlerden mahrum bırakmaz. Aksine yaşamın en anlamlı ve hoş etkinlikleri genellikle çevre erdemi açısından örnek oluşturmaktadır. İnsanların en hoş vakit geçirme yolları olarak niteledikleri ve ilginçtir ki ölümcül hastalıklara yakalanmış kişilerin ömürlerinin kalan aylarında yapmayı tercih ettikleri şeylerin çoğunluğu sonsuza dek sağlanabilecek olan şeylerdir. İbadet, sohbet, aile toplantıları ve sosyal toplantılar, tiyatro, müzik, dans, edebiyat, spor, şiir, sanatsal ve yaratıcı uğraşlar, eğitim ve doğanın değerlendirilmesi. Bunların hepsi de istikrar kültürüne, sayısız nesiller boyunca sürebilecek bir yaşam tarzına kolayca uymaktadır. Reformun ilk adımı karmaşık değildir. Bu adım biz tüketicilere sebep olduğumuz hasar ve bunu engellemenin yolları konularında bilgilendirmektedir. Yeni değerler hiçbir zaman kuramsal olarak gelmezler. Somut durumların, yeni gerçekliklerin ve yeni dünya anlayışlarının içinde gelirler. Aslında ahlaki değerler yalnızca uygulamada günlük kararların inceliğinde vardır. Aristoteles'in savunduğu gibi ahlak değerlerinde karar algıya bağlıdır. İnsanların çoğu büyük bir otomobil görünce bu otomobilin getirdiği sosyal statüden önce sebep olduğu hava kirliliğini düşündükleri zaman çevresel ahlak değerleri söz konusu olacaktır. Aynı şekilde insanların çoğu aşırı ambalaj, tek kullanımlık ürünler ya da yeni bir alışveriş merkezi görüp bunların torunlarına karşı işlenmiş suçlar olduğunu düşündükleri zaman tüketicilik geri çekilmeye başlayacaktır. 1990 Dünya Günü'nü tüketimini hesaplayarak geçiren Connecticutlu coğrafyacı Sidney Quirer'ın bilginin değişimi nasıl mahmuzlayabileceğini göstermektedir. Sid hala işine uzak bir yerde oturmaktadır. Fakat işe otobüse gitmektedir. Artık çocukları büyüyüp evden ayrıldıkları için mükemmel enerji verimliliği düzeylerinde yalıtılıp havalandırdığı daha küçük bir evde yaşamaktadır. Kılı kırk yararak geri dönüşüm yapmakta, mektuplarını kullanılmış kağıtların arkasına yazmakta ve yapabildiği her yerde su tasarrufu yapmaktadır. Sid hala dünya bize dayanabilecek mi diye merak etmekte ve fotoğrafçılık tutkusunu devam ettirmek için araba kullandığından dolayı üzüntü duymaktadır. Fakat çevresindekiler için istikrar kültürünün bir tek evde yapılabileceğine ilişkin bir örnek haline gelmiştir. Tüketicinin bilgilendirilmesi çok büyük bir görevdir ve bir anlamda da çoğu çevreci kuruluş için köprü kuran bir amaçtır. 1989'dan bu yana gerçekten düzinelerce yazar, yayıncı, editör ve video film üreticisi dünya için kişisel eylem rehberlerini gündeme getirdikçe bu konuda bir ilerleme olmuştur. Ayrıntılı önerilerle dolu olan bu kitaplar hızla yaygınlaşmıştır. 50 Simple Things You Can Do to Save the Earth. Dünyayı kurtarmak için yapabileceğiniz 50 basit şey. ABD'de 3,5 milyon adet satmıştır. Ve The Green Consumer, Yeşil Tüketici, Birleşik Krallık'ta en çok satan kitap olmuştur. Kimi zaman sistem sorunlarını kişiselleştirmekle eleştirilseler de bu rehberler yine de tüketim toplumunun çoğu üyesine dünyanın harcanmasını yavaşlatmanın pratik yollarına ilişkin sahip olmadıkları bilgileri sağlamaktadır. Dünya üzerinde daha zararsızca yaşamak için sarf edilen kişisel çabalar, çoğunlukla daha sade yaşamak için yapılan araştırmada mantıksal sonuçlara ulaşmaktadır. Başarının materyalist olmayan tanımlarıyla yaşama çabası elbette yeni değildir. Araştırmacı Duane Elgin 1981'de belki de iyimser bir yaklaşımla 10 milyon yetişkin Amerikalının İçtenlikle gönüllü sadeliği denediklerini öngörmüştür. Almanya, Hindistan, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık ve daha pek çok ülkede nüfusun küçük bir bölümü tüketimci olmayan bir felsefeye bağlanmak istemektedir. Bu uygulamacılar için amaç sofuca bir feragat değil, bir tür sade nezakettir. Örneğin bazıları çamaşır kurutma makinelerinde, havalandırma cihazlarında ve otomobillerde olmayan bir işlevsel inceliğin çamaşır iplerinde, pencere güneşliklerinde ve bisikletlerde bulunduğunu düşünmektedir. Bu mütevazi araçlar sessizdirler, elle çalıştırılırlar, ateşe dayanıklıdırlar. Ozon ve iklim dostudurlar. Kolayca onarılabilirler ve ucuzdurlar. Daha az kullanışlı oldukları için yaşamı mekan ve zamanda bir yere yerleştiren bir derece ihtiyat ve dikkat havası yaratmaktadırlar. Home Ecology, ev ekolojisinin yazarı Karen Christensen, sade yaşamanın sıkıcı ya da yorucu olmasının gerekmediğini vurgulamaktadır. Maddeleri tüketmek yerine onları sevip onlara değer vermeliyiz. Tüketici lakabını kabullenmek yerine yalnızca koruyucu değil, yaratıcı da olabiliriz. Gönüllü sadelik kampanyasına en yakın olan şey, zengin olmanın kendisini yalnızca çok az daha mutlu yapamayacağını fark etmeden önce Wall Street'te bir servet sahibi olan Joe Dominguez tarafından düzenlenmiştir. Dominguez bugün ayda yaklaşık 500 dolar ile halinden memnun yaşamaktadır. İlginçtir ki bu miktar kendisini orta gelirli sınıfa dahil etmektedir. Washington eyaletine bağlı Seattle'da paranın yapabileceği ve yapamayacağı şeylere ilişkin çıkarttığı dersi yaymak üzere başlattığı yeni yol haritası kuruluşunu işletmektedir. Buradaki seminerler on binlerce kişinin paraya takılıp kalmayı bırakıp kendilerini gerçekten neyi mutlu ettiğini bulmaya başlamalarına yardımcı olmuştur. Bu kişiler daha sonra gelecekler için kendilerine esas değerlerini temel alan yeni yol haritaları çizmektedir. Bu planlar genellikle seminerleri izleyenlerin yıllık harcamalarının neredeyse derhal %20 oranında azaltmakta ve onların en sonunda hiçbir zaman mümkün olamayacağını düşünemedikleri kadar az şeyle geçinmelerini sağlamaktadır. Bu kişilerin çoğu birkaç yıl içinde bir gelir kazanmaktan emekli olmakta ve kendilerinin yeteneklerini geliştirmeye ve değer verdikleri kaynaklar için mücadele etmeye adamaktadır. Elbette ki düşük tüketime ulaşan insanların çoğu izleyecekleri yolu yeni yol haritası gibi dersler aracılığıyla değil, kendi başlarına bulmaktadır. Oraya nasıl ulaşırlarsa ulaşsınlar, onlar için merkezi değer zamanı harcamak yerine zamanın tadını çıkartmak gibi görünmektedir. Van de Ubranska ile Frank Levering, 1986'da Güney Kaliforniya'da gazeteci ve sinema yazarı olarak sürdürdükleri hızlı meslek yaşamlarından ayrılıp, Virginia'nın kırsal kesiminde yer alan Levering aile meyve bahçesini işletmeye başlamışlar. Bizim için sade yaşamak, hayatlarımıza daha fazla ve işlerimize daha az zaman ayırmak anlamına gelmeye başladı. Para kazanmaya daha az, yaşamın günlük uğraşlarına daha fazla zaman ayırmak, diye yazıyorlar. Daha fazla ihtiyatlı, daha az telaşlı yaşıyorlar. Biz boş zaman kararı aldık. Mektup yazmak için boş zaman, verandada oturup güneşin batmasını izlemek, zamanın tadını çıkartmak için boş zaman. Sabah erkenden nokta nokta noktayı ziyaret etmek için ya da öğle yemeğinden sonra gazeteyle oyalanmak için zaman. Tariften yemek pişirmek için, evimizdeki iki odun sobasıyla ilgilenmek için, sabahları yataklarımızı yapmak ve cumartesileri evimizi temizlemek için. Taos, New Mexico'dan Joanna Foreman, zamanın düşünmeden tüketerek boşa geçiremeyecek kadar değerli olduğuna katılıyor. Ben gönüllü olarak sade yaşayanlardan biriyim. Çok erdemli olduğumdan değil, bir besteci ve yazar olduğumdan. Bu bölgenin getirdiği bir şey. Ayrıca ev işinden de nefret ediyorum ve çılgın bir okuyucu ve yürüyüşçüyüm. Araba ödemeleri için ayda $250 veren ve keşke okumaya vaktim olsaydı diye iç geçiren arkadaşım gibi bazı kişiler üzerinde yavaş yavaş başarı elde ediyorum. Kendisinin arabası için ödeme yapmak üzere ayda 50 saat, her ay bir haftadan fazla çalıştığına dikkatini çekiyorum. Bu konfor mu? Dominguez, Levering ile Urbanska ve Foreman tarafından uygulanan gönüllü sadelik bir idealdir. Bu tüketim toplumundaki çoğumuz için de ulaşılamaz bir ideal olabilir. Tercihlerimiz sosyal baskılar, fiziksel altyapı ve bizi saran kurumsal kanallar tarafından kısıtlanmaktadır. Çocuklarımızı tüm oyun arkadaşlarında olan oyuncaklardan almayı reddettiğimiz zaman acımasız olduğumuzu düşünüyoruz. Hala toplu taşımasız, yaya karşıtı bir dağınıklığın ortasında yaşarken arabalarımızı kullanmayı bırakırsak kendimizi kımıldayamaz hale getiriyoruz. Azaltılmış çalışma saatleri yerine fazla maaşımızdan vazgeçmek için pazarlık yapma seçeneğimiz yok. Çünkü işverenlerimiz bize bu seçeneği sunmuyor ve aslında biz de bunu kolay kolay kabul edemiyoruz. Harcanabilir gelirimizin büyük bölümünü aylık masrafların bir defada uzun dönemler için belirlendiği ipotek ve araba ödemeleri, sigorta primleri, yüksek okul ders ücretleri, kamu hizmeti faturaları gibi büyük makbuzlu şeyler için harcamaktayız. Bu yüzden tüketim azaltma stratejisi insanların yaptıkları seçimler kadar onların bu seçimleri içinde yaptıkları çerçevenin de değiştirmesi üzerinde yoğunlaşmalıdır. Ayrıca gönüllü sadelik hareketlerinin tarihi de pek umut verici değildir. Kuzey Carolina'daki Davison Koleji'nden David Shee'nin anlattığına göre daha sade bir yaşam çağrısı Massachusetts Körfezi Püritenlerinden 20 yıl öncesinin toprağa dönüşçülerine kadar Kuzey Amerika tarihinde sürekli var olmuştur. Bu hareketlerin hiçbirisi asla küçük bir taraftar azınlığından öteye gidememiştir. Sadelik hevesleri de belirli aralıklarla kıtayı boydan boya etkilerken çoğu yalnızca eski başarıları telafi eden tüketim çılgınlıkları ile sonuçlanmıştır. Çin, Kamboçya ve Vietnam gibi diğer ülkeler kendilerini kimi zaman zalim yöntemlerle insan karakterinin daha az kişi merkezli bir kalıpta yeniden biçimlendirmeye adamışlardır. Fakat hiçbir yerde vatandaşlarının küçük bir bölümünden fazlası üzerinde başarılı olamamışlardır. Son olarak 1991'de Küba umutsuzca Sovyet petrolü ya da yardımı olmaksızın ayakta kalabilmek için işçilerine ve çiftçilerine bisiklet ve manda vermiştir. Tutumluluğu tepeden inme bir biçimde kabul ettirme yolundaki bu çabada büyük olasılıkla öncekilerden daha fazla işe yaramayacaktır. Öte yandan tüketici yaşam tarzı cazibeli oluşu kadar güçlü oluşu nedeniyle de etkilidir. Tek başına tüketicilik sığ tarihi kökenlere sahiptir. Tüketici sınıfının üyeleri için tüketiciliğe karşı çıkmak, kültürel miraslarında büyük öneme sahip bir şeyden vazgeçmek anlamına gelmez. Bu aksine kültürlerinin en eski öğretilerini yeniden onaylamaktadır. Tarihi açıdan tüketicilik, ılımlılık değil, yanlış bir değer sistemidir. Tüketici yaşam tarzı, insan kültürlerinin yüzyıllar boyunca geliştirdiği tutumluluk yöneliminden tamamıyla ayrılmaktadır. Şu ya da bu şekilde, ister biz onu bırakmayı tercih ettiğimiz için, İster o kendi ekolojik kaynaklarını yok ettiği için olsun, tüketicilik büyük olasılıkla kısa ömürlü bir değer sistemi olacaktır. Bunun aksine yeterlik felsefesi, insan geçmişinde çok derin kökenlere sahiptir. Materyalizm, Buda'dan Muhammed'e kadar tüm bilgeler tarafından kınanmıştır. Ve tüm dünya dinleri aşırılığın kötülüklerine ilişkin uyarılarla doludur. Bakınız tablo 11. Tablo 11, dünya dinlerinin ve başlıca kültürlerin tüketime ilişkin öğretileri. Birinci söylenen din ya da kültür, ikincisi öğreti ve kaynağı. Amerikalı, Kızılderili. Sizin gözünüze sefil görünebiliriz. Biz kendimizi sizden çok daha mutlu görüyoruz. Çünkü biz sahip olduğumuz az miktardaki şeyden çok memnunuz. Mikmak şefi. Budist. Kim bu dünyada bencil arzularını alt ederse, onun üzüntüleri su damlalarının nilüfer çiçeğinden döküldüğü gibi kendisinden uzaklaşacaktır. Dhammapada 336. Hristiyan. Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin bir adamın Tanrı'nın kırılığına girmesinden daha kolaydır. Matthew 19-23-24. Konfüçyusçu. Aşırılık ile yoksunluk eşit derecede hatalıdır. Konfüçyus. Antik Yunan. Her şey kararında olmalı. Delphi tapınağında yazılıdır. Hindu. Tamamen arzularından arınmış şekilde özlemleri olmadan yaşayan kişi huzura ulaşır. Bhagavad Gita. İslam. Yoksulluk benim gururumdur. Muhammed. Musevi. Bana ne yoksulluk verin ne de zenginlikleri. Meseller. Taocu. Yeterince şeye sahip olduğunu bilen zengindir. Arnold Toynbee şunları gözlemlemiştir. Bu din kurucuları birbirleriyle evrenin yapısı, ruhani yaşamın yapısı, mutlak gerçekliğin yapısı konularında fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Fakat hepsi ahlaki kurallarda hemfikir olmuşlardır. Eğer maddi zenginliği esas amacımız haline getirirsek, bunun sonucunun felaket olacağını hepsi bir ağızdan söylemiştir. Materyalizme karşı duyulan antipati, zamanla tüketim toplumunun biçimlendiği Batı öğretilerinde de, Batı'nın gözünde öbür dünya işlerine dalmış olarak nitelendirilen Doğu'da olduğu kadar güçlüdür. Aslında sözleri bugüne kadar ulaşabilen ilk batılı felsefeci olan Miletus Thales 26 yüzyıl önce şöyle demiştir. Eğer bir ülkede aşırı zenginlik ya da çok fazla yoksulluk yoksa orada adaletin üstün geldiği söylenebilir. İncil, dünya tüketici sınıfının büyük çoğunluğu Hristiyan olduğu için özellikle önemlidir. Şu soruyu sorarak insan sağduyusunu büyük ölçüde yansıtmaktadır. Eğer tüm dünyayı kazanıp kendi ruhunu kaybedecekse bunun bir insana faydası nedir? Asisili, Aziz Francesco, Aziz Thomas Aquinas, Aziz Agustin ve asırlar boyunca gelen kilise liderlerinin tümü normalden fazla zenginliği bir günah olarak kabul etmişler ve antik çağlardan orta çağa kadar yoksulluk andı içen keşişler başarılı tüccarlardan daha yüksek sosyal statüye sahip olmuşlardır.